Acil Çalışanlarının podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan Yurtseven. Bugün sizlere anafilaksiye yaklaşım hakkında bazı bilgiler paylaşacağız. Konumuzun yazarı uzman doktor Ertan Ararat. Podcast'imiz içerisinde anafilaksiyi tanımlayacağız. Sonrasında patofizyolojisinden bahsedeceğiz. Sonrasında tanı yöntemlerine anafilaksiye nasıl tanı koyacağımızdan bahsedip son olarak anafilaksiyi nasıl tedavi edeceğimiz hakkında bazı ayrıntılı bilgiler paylaşacağız. Öncelikle anafilaksi nedir? Anafilaksi ani başlayan ve ölüme yol açabilen ciddi sistemik bir hipersensitivite reaksiyonudur. Anafilaksi klinik bir acildir. Anafilaksi insidansı özellikle 20 yaşına kadar artmaktadır. Yaygın olarak tetikleyiciler, besinler, ilaçlar ve böcek sokmalarıdır. Tanısı primer olarak klinik kriterlere dayanır. Bazı hastalarda anafilaksi tanısı kan testleriyle doğrulanabilmektedir. Peki bu kan testleri nelerdir? Özellikle artmış histamin seviyesi ve total triptaz düzeyini biliriz. Fakat bu testler anafilaksi için spesifik değildir. En önemli noktalardan biri de adrenalin anafilaksi tedavisinde ilk seçenektir. Anafilaksi tanımladıktan sonra şimdi de patofizyolojisinden bahsedelim. Hangi durumlarda anafilaksi oluşabilir ve bunlar içerisinde vücudumuzda hangi sistemlerde neler görebileceğimizden bahsedeceğim. Özellikle anafilaksiye yol açan nedenler besinler. Besinler derken de birçok besin alerjisi olan insan bulunmakta. Fıstığa, fındığa, süt ürünlerine ve bunun gibi birçok şeye de besin alerjisi olan insanlarla anafilaksiye sebep olabiliyor. Arı venomu yani arı sokması durumunda da anafilaksiyle karşılaşabiliyoruz. İlaçlar ilk defa kullanımda da olabilir. Birkaç kez kullandıktan sonra da anafilaksiye neden açabilir. Diğer bir neden de lateks alerjisi özellikle. Lateks alerjisi yüzünden eldiven takan kişilerde de alerjik reaksiyonlarda karşı karşıya kalabiliyoruz. Egzersiz durumunda da özellikle egzersiz yaparken birçok polen ve buna benzer birçok şeyle karşılaştığımızda da anafilaksiye neden olabilir. Soğukta direkt etki etmese de biraz biraz da olsa anafilaksiyi etkilemektedir. Diğer bir durumda idiopatik durumlarda aynı şekilde anafilaksiye neden olabilmektedir. Vücudumuzda bu nedenlerden dolayı yani besinler, arı venomu, ilaçlar, lateks ilaçlısı gibi birçok sebepten dolayı vücudumuz buna karşı bir reaksiyon göstermektedir. Reaksiyon gösterirken de vücudumuzdaki mast hücrelerimiz ve bazofillerle tepki vermektedir. Önceden üretilmiş medyatörlerimiz bulunuyor. Bunlar nelerdir vücudumuzda? Histamin, triptaz, karboksipeptidaz A ve kimazdır. Yeni üretilen medyatörler, lökotrenler, prostaglandinler, platelet aktive edici faktörler ve diğer sebepler de sitokinler ve kemokinlerdir. Vücudumuzda birçok yerde aslında reaksiyon sebebiyle farklı değişiklikler görebiliriz. Bunlar nelerdir? Anafilakside deri ve mukozamızda özellikle derimizde kızarıklık, kaşıntı, ürtüker ve anjiyoödemle karşılaşabiliriz. En önemli nedenlerden biri de gerçekten en önemli görebileceğimiz sebep de aslında anjiyoödemdir. Hastalar hızlı bir şekilde larenks ödemine girerek solunum yolu kapanarak öncelikle solunum arrest, devamında da kardiyak arrestle karşı karşıya kalabiliyoruz. Mukozada neler görebiliriz? Konjektival eritem, göz yaşarması, dudak, dil, damak ve uvulada kaşıntı ve şişlikle karşı karşıya kalabiliyoruz. Solunum sisteminde hastaların burnunda kaşıntı, tıkanıklık, akıntı, hapşırık görebiliyoruz. Larenks bölgesinde kaşıntı olabilir. Darlık hissi, disfoni, seste kabalaşma, kuru sert öksürük ve stridorla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki akciğer seslerini dediğimizde ne olabilir? Ya da akciğer nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, derin öksürük, hışıltı ve bronkospazm, azalmış pef ve siyanozla karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki aynı şekilde anafilaksi durumunda gastrointestinal sistemde neler görebiliriz? Hastalarda bulantı olabilir, kramp tarzında bir karın ağrısı da karşı karşıya kalabiliriz. Kusma, ishal ya da disfaji de görebiliriz hastalarımızda. Kardiyovasküler sistemde neler olur anafilaksi durumunda? Göğüs ağrısı görebiliriz hastada. Çarpıntı, taşikardi ya da devamında bradikardi, disritmi, baygınlık hissi, mental değişiklik veya hipotansiyon en önemli sebeplerden biri aslında. En önemli sıkıntılardan biri daha doğrusu hipotansiyonla karşılaşabiliyoruz. Sfinkter kontrolünün kaybı, şok ve ilerleyen durumlarda da hastamızı arrest olarak bulabiliyoruz ya da arrest olabiliyor hastamız. Son olarak santral sinir sisteminde neler görüyoruz? Bu hastalarda ölüm hissi oluşmaktadır. Huzursuzluk, zonklayıcı bir baş ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon oluşmaktadır. Bebek ve küçük çocuklarda da ani davranış değişiklikleri görebiliyoruz. İrritabilite, oyunu kesme, herhangi bir şey yapıyorsa bir anda durması çocuğun, anne ve babaya sıkıca yapışması ve benzeri durumlarda bize anafilaksi oluşacağını bir şekilde gösteren bulgular olarak söyleyebiliriz. Şu ana kadar anafilaksiyi tanımladık ve patofizyolojisinden bahsettik. Yani hastalarda vücudumuzda neler görebiliyoruz, nelerle karşılaştığımızda anafilaksiye sebep olabiliyor. Devamında vücudumuzda, deri mukozada, solunum sisteminde, gastrointestinal sistemde, kardiyovasküler sistemde ve santral sistemde nelerle karşılaşacağımızı şu zamana kadar konuştuk. Şimdi tanı nasıl koyacağız? Anafilaksi tanısını koyarken bazı uluslararası kriterlerimiz bulunuyor. Anafilaksi kriterlerini iyi bilmeliyiz. Birazdan bahsedeceğim 3 kriterden biri varsa anafilaksi tanısı koyabiliyoruz. Neler olabilir? Veya her ikisinin birden ilgilendiren ürtiker, vücudunda ürtikerler görülmesi, kaşınma, dudak, dil ve uvuladı şişmesi, semptomların akut ve dakikalar içerisinde, ilerleyen dakikalarda ve saatlerde başlaması hastamız anafilaksiye sebep olabilir. Aynı şekilde solunum sorunu, dispne, wheezing, bronkospazm, stridor, PEF yani peak expiratory flow azalması ve hipoksemi. Bu gibi durumlarda da anafilaksiye tanı koymamıza yardımcı olabiliyor birinci kriterimizde. Yine birinci kriterimiz içerisinde kan basıncının düşmesi veya organ disfonksiyonu ile ilişkili semptomlar, hipotoni, kollaps, senkopya, inkontinans da aynı şekilde bu tanı koymamıza neden olabilir. Yani birinci tanı kriterimizde deri mukoza ve her ikisinde görebileceğimiz, solunum sorunları görebileceğimiz, hipotansif durumları görebileceğimiz kriterlerden birincisi bu bölümde. İkinci tanı kriterimizde hastanın olası bir alerjine maruz kalmasından yani bir alerjine maruz kalmasından hemen sonra birazdan bahsedeceğim 4 durumdan en az 2 tanesi görülürse bu hastaya anafilaksi tanısı koyabiliyoruz. Bu 4 durum neler? Yani ikinci kriterimizde bu 4 durum neler? Birinci durumumuz deri mukoza veya her ikisinin birden ilgilendiren biraz önce bahsettiğim gibi ürtiker, kaşınma, dudak, dil veya uvula şişmesi, semptomların aniden başlaması. Aniden başlaması önemli gerçekten burada. Solunum sıkıntısı olması, dispne, wheezing, bronkospazm, stridor, PEF azalması ve hipoksemi, kan basıncı düşmesi ve son organ disfonksiyonu ile ilgili semptomlar. Hipotoni, kollaps, senkopya da inkontinans. Gastrointestinal sistemde de semptomları kramp şeklinde karın ağrısı ve kusma. Yani şundan bahsediyorum. Bu 4 bulgu yani deri mukozada görülenler, solunum sıkıntısı olanlar, kan basıncının düşmesi ya da gastrointestinal sistemdeki semptomlar. Ürtiker kaşınma oldu. Bunun yanında solunum sıkıntısı eşlik ederse hastaya anafilaksi tanısı koyabiliyoruz. Ya da kan basıncı düşerse bu hastalarda ya da senkop bulguları görüyorsak yine anafilaksi diyebiliyoruz. Ya da gastrointestinal sistemde semptomlarda kramp şeklinde karın ağrısı kusma olursa aynı şekilde tanı koyabiliyoruz. Yani uluslararası kriterlerimizde ikinci basamağımızda bu 4 sebepten herhangi 2 tanesini aynı anda görüyorsak hastaya anafilaksi tanısı koyabiliyoruz. Son bölümümüzde yani 3. bölümümüzde de bu tanı kriterlerimizde 3. basamağımızda da hasta için bilinen bir alerjine maruz kalınmasından hemen sonra yani hasta zaten ben bir şeye alerjim var diyor. Örnek veriyorum işte tarçın alerjim var diyor. İşte fıstığa alerjim var diyor. Bunun gibi buna maruz kalmasından hemen sonra kan basıncının düşmesi. Yani hasta diyor ki ben şu yemekteki şu şeylere alerjim var dedikten sonra tam olarak bilmediği yemeği yedikten şu yemekteki şu şeylere alerjim var dedikten sonra tam olarak bilmediği yemeği yedikten sonra hemen yani o şeye alerjine maruz kalmasının hemen sonra kan basıncı düşüyorsa yani böyle dakikalar saatler değil ama hemen kullanım sonrasında hastanın kan basıncı düşüyorsa. İnfant ve çocuklarda düşük sistolik kan basıncı veya sistolik basıncın, bakın infant veya çocuklarda sistolik kan basıncının düşmesi veya olası normalde olan sistolik basıncının %30'undan fazla düşmesi. Anlaştık mı? Bunun gibi bu sebepte ya da yetişkinlerde sistolik kan basıncı 90 milimetre civadan düşük kan basıncına geliyorsa hasta. Yani bir aracına maruz kaldı, tansiyonunu ölçtük, 90'ın altına düşmüş. Veya o kişinin normalinden %30 oranında daha fazla düşmesi. Yani tansiyon 15 ise %30 oranında düştüğünde hastanın onun altına düştü diyelim. Burada da ne diyeceğiz? Hasta tansiyonda 90'ın altına düşmesi ya da normal olan tansiyonun %30'un kaybında bu hastaya anafilaksi tanısı ya da kriteri koyabiliyoruz. Sonuç olarak size 3 basamaktan bahsettim. Birinci basamağımızda deri ve mukozada, solunum sisteminde ve kan basıncı düşmesinde hastada görülebilecek bulgulardan herhangi bir tanesi varsa. İkinci tanı kriterimizde 4 sebep söyledim. Deri, mukozada, solunum sıkıntısında, tansiyon düşüklüğü ya da gastrointestinal sistemden bahsettim. Bu 4 kriterden herhangi iki tanesi varsa ya da son tanı kriterimizde de hastanın alerjine maruz kalmasından hemen sonra tansiyondaki düşüklük de bize anafilaksi tanısını koymamıza yardımcı olacaktır. Şu zamana kadar nelerden bahsettik? Anafilaksiyi tanımladık. Patofizyolojisinden bahsettik. Nelere maruz kalırsak anafilaksiye sebep olabileceğinden bahsettik. Vücudumuzda deri mukozada, solunum sisteminde, gastrointestinal sistemde, kardiyovasküler sistemde ve santral sisteminde neler görebildiğimizden bahsettikken 3 ana tanı kriterimizden bahsettik. Bu 3 ana tanı kriterimizi tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Bu tanı kriterlerimizden herhangi bir tanesi varsa hastaya anafilaksi tanısı koyabiliyoruz. Şimdi hastamızda tanı koyduk. Bu hastanın anafilaksi olduğunun tanısını koyduk. Peki acil yaklaşımı olarak bu hastaya ne yapmamız gerekiyor? Podcast'imizin başında bahsettiğimiz gibi öncelikle adrenalini mutlaka aklımıza tutacağız. Adrenalin de şu şekilde düşünebilirsiniz. Olay yerinde eğer dışarıda sivil hayatınızda karşı karşıya kaldıysanız bu kişinin eğer bir alerjisi varsa zaten doktoru tarafından yazılmış otomatik enjektörü çantasında bulabiliriz. Bunu sorgulayabiliriz. Aynı şekilde olay yerinde mutlaka yardım çağırmamız gerekiyor. Neden? Eğer olay yerinde sivil hayatımızda bir adrenaline ulaşamıyorsak dakikalar içerisinde bu kişi solunum yolu larenks ödem sebebiyle solunumu durabilir. Devamında kardiyak arresti hastamızı kaybedebiliriz. Bu yüzden hızlı bir şey gerekiyor. Anafilaksi semptom belirtilerini gördük, tanısını koyduk. Hemen olay yerindeysek yardım çağıracağız. Ambulansla olay yerine geldiysek acil bir şekilde hastayı değerlendirip adrenalin müdahalesine geçmemiz gerekli. Ya da acil servisimize anafilaksi durumundaki bir hasta geldiyse hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Peki nasıl değerlendireceğiz? Hızlı bir şekilde hastanın ABC'sini değerlendireceğiz. Hastanın bilincine mutlaka bakmamız gerekli. Bilinci açıksa eğer hastanın ABC'sine bakacağız. Yani airway, breathing ve sirkülasyonunu değerlendireceğiz. Eğer hava yolu tıkalıysa hava yolunun açıklığını sağlayacağız. Breathing de yani solunum desteği sağlamamız gerekli. Eğer solunumu çok düşükse ya da solunumu çok yüksekse balon valve maskeyle destekleyeceğiz. Ya da anafilaksi durumunda hızlı bir şekilde müdahale ettiğimizde hava yolunun da kapanabileceğini, larenks ödem oluşabileceğini bildiğimiz için mutlaka yardımcı hava yolları ya da ileri hava yollarımızı bildiğimiz için mutlaka yardımcı hava yolları ya da ileri hava yollarımızı hazır halde tutmamız gerekiyor. Hastamızın eğer solunum sıkıntısı yoksa hipotansif bir durumdaysa, bilinç bunalıklığı varsa düz yatar şekilde ayaklarını bir miktar kaldırabiliriz. Ama eğer hastamızın bilinci açık ve solunum sıkıntısı devam ediyorsa semi Fowler yani yarı oturur pozisyonda hastaya tutmamız gerekiyor. Yani 45 derecelik bir açıyla solunum desteğiyle bu hastaya müdahale etmemiz gerekli. İlk bakacağımız şeylerden biri dediğim gibi hastaya geldik bilincine baktık. Eğer bilinci kapalıysa hızlıca bakmamız gereken şey bu hastamız kardiyak arrest geçirmiş mi geçirmemiş mi? Bu yüzden nabzına ve solunumuna bakacağız. Eğer anafilaksi durumunda hastamız kardiyak arreste karşı karşıyaysak nabız ve solunum yoksa mutlaka hastaya yetişkin ileri yaşam desteği algoritmasını uygulamamız gerekli. Hemen kalp bazına başlayacağız. Hemen hava yoluna geçeceğiz ve resüsitasyon müdahalesine geçmemiz gerekli. Eğer hastamıza baktığımızda nabız ve solunumu varsa durum ne? Bu hastanın bu duruma gelmesine sebep olan ne olabilir diye düşündüğümüzde ne dedik en baştan beri? Şok durumunda özellikle bu anafilaktik şokta hipotansiyon görebiliriz. Veya üst solunum yolu tıkanıklığı görebiliriz. Bunda neler fark edebiliriz? Stridor duyabiliriz. Dil ve laranjiyer şişlik görebiliriz bu hastalarda. Ya da alt solunum yolları tıkanıklığı görebiliriz. Bu da akciğer sesine wheezing sesiyle duyabiliriz. Sonuç olarak hastamız arrest değil ama hastanın anafilaksik bir durumu varsa hipotansif olabilir, üst solunum yolu tıkanıklığı olabilir ya da alt solunum yolu hava tıkanıklığı olabilir. Bu yüzden hastaya hızlı bir şekilde adrenalin uygulaması yapmamız gerekiyor. Eğer olay yerindeysek hastanın kendi çantasında otomatik enjektörü, otomatik enjektör derken de adrenalin yani EpiPen dediğimiz 0.3 mg içerisinde adrenalin bulunan yetişkin dozda ya da 0.15 mg çocuk dozu bulunan otomatik enjektörün dozda ya da 0.15 mg çocuk dozu bulunan otomatik enjektörü kişinin eğer yetişkin ya da çocuk olmasına göre müdahale edebiliriz. Kendisinden izin almak kaydıyla tabii ki de. Devamında eğer ambulans olarak gittiysek ya da acil servisimiz bu hastamız geldiyse hastaya hızlıca adrenalin uygulamamız gerekiyor. Acil servisimizde de ambulansımıza geldiyse otomatik enjektör yerine biz direkt adrenalin uygulaması yapabiliriz. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Adrenalin uygulamasını mutlaka ve mutlaka intramüsküler yolla kas içerisine uygulamamız gerekiyor. IV yolla verdiğimizde kardiyak kolaps yapabildiği ortaya çıkmış. Bu yüzden mutlaka müsküler yoldan hastamıza adrenalin uygulamamız gerekiyor. Adrenalin nasıl uygulayalım? Eğer olay yerindeysek hızlıca hastamıza adrenalin müdahalesi yapmamız gerekiyor. Nereden uyguluyoruz adrenalinizi? En hızlı şekilde, rahat bir şekilde uygulayabileceğimiz uyluk anterolaksiyon yapacağız. Eğer olay yerindeysek kıyafetini çıkartmakla uğraşmayacağız. Ya da makas isteyelim, makas gelene kadar bu hasta solunumu durabilir. Larenks ödemi sebebiyle. Bu yüzden gerekirse eğer doğru şekilde kıyafetini geçebilecek durumdaysa mutlaka hastamızı kıyafetin üzerinden bile adrenalin uygulayabiliriz. Ne kadar adrenalin uygulayacağız? 0.5 mg. Yetişkinlerde maksimum 0.5 mg hastamıza adrenalin uygulayacağız. Kılavuzlara baktığımızda 0.2 mg ya da 0.5 mg yetişkinler uygulanır yazsa da daha hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için etkisini de net bir şekilde görebilmemiz için aklımızda çok basit bir şekilde tutabilirsiniz. 12 yaşın üstünde yetişkin bir hastayla karşılaşıyorsak 0.5 mg adrenalinimizi intramüsküler yolla uygulayacağız. Nereden uygulayacağız? Anterolateral bölgede bacağımızda intramüsküler olarak hastamıza adrenalin uygulayacağız. Bu hızlı bir şekilde hastaya etki etmeye başlayacak. Bu önemli gerçekten. Uygulayacağız. Bu hızlı bir şekilde hastaya etki etmeye başlayacak. Bu önemli gerçekten. Ne kadar? Yani kılavuzlara baktığımızda 1/1000'lik adrenalin diyor. Bizdeki Türkiye'deki ampullere baktığımızda 1 mililitre. Yani yanında da 1 miligram olarak yazacaktır. 0.5'i de var, 0.25'i de var. Ama 1/1000'lik bir adrenalin ampulü alıyorsak yarısını 0.5 mg'ı çekip hastaya intramüsküler yolla uygulayabiliriz. Ya da 0.5 mg'lık bir ampul varsa aynı şekilde tamamını çekip de uygulayabiliriz müsküler yoldan. Uygulama yeri dediğimiz gibi alt ekstremitede de anterolateral uyluktan intramüsküler yolla uyguluyoruz. Eğer bunu uyguladıktan sonra hastamızda bir düzelme olmazsa tekrar intramüsküler yolla aynı bölgeden hastamıza bir kez daha uygulayacağız. Ne kadar uyguluyoruz yetişkinlerde? Tekrar adrenalin ayrıntısından bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Ama 0.5 mg yetişkinlerde intramüsküler yoldan adrenalin uygulayacağız. Her bir değişiklik olmazsa semptom kontrolleri altında hastaya adrenalin uygulamasına tekrar devam edebiliriz. 0.5 mg, 0.5 mg şeklinde. 5 dakikada bir ya da işte 5 dakika, 15 dakika olarak belirtiyor kılavuzlar ama siz 5 dakikada bir hastamızda 0.5 mg adrenalin uygulaması yapabilirsiniz. Bu arada imkanlarımız varsa intravenöz yol açılana kadar bu uygulamaya devam ediyoruz. Eğer baktık 5 dakika daha geçti. Bakın birinci dozu uyguladık. 5 dakika sonra düzelme olmadı. İkinci dozumuzu uyguladık. Baktık yine düzelme olmuyor. Semptomları takip ediyoruz. Bir değişiklik yoksa hastamızda ne yapacağız? Damar yolunu bu arada açabildiysek hastanın bakın 2 kez uygulamamıza rağmen 2 kez intramüsküler adrenalin uygulamamıza rağmen düzelme olmadıysa hasta inatçı bir anafilaktik şok durumunda olabilir. Bu yüzden hastalığımıza adrenalin infüzyonu başlayacağız. Nasıl yapıyoruz? 0.1 mg adrenalin alıyoruz. 0.1 mg adrenalini 9 cc SF içerisine 1 mg adrenalin alıyoruz. 0.1 mg adrenalini 9 cc SF içerisine sekiyoruz. 10 cc'lik bir enjektörümüzü aldık. 9 cc SF'i çektik. Burada 0.1 mg daha adrenalin çektik. Burada damar yolunu açıyoruz. Üstteki kapağını da kaldırabilirsiniz. Üstten taktınız. 5 dakika ile 15 dakika içerisinde infüzyon şeklinde yavaş yavaş uyguluyoruz burada adrenalinimizi. İnaçlı durumda IV yoldan da aynı şekilde 0.1 mg adrenalini 9 cc SF ile sulandırdık. Burada 5 dakika içerisinde yavaş yavaş hastamıza infüzyon şeklinde uyguluyoruz. Şok devam ederse bakın adrenalin uyguladık. İntramüsküler yolla uyguladıktan sonra 5 dakika geçti. 5 dakika sonra tekrar intramüsküler enjeksiyon uyguladık adrenalinimizi. Düzelme yoksa damar yolunu açabildiysek inatçı bir şok durumunda olduğunu düşündük ve 0.1 mg adrenalin infüzyon şeklinde verdik. Üçüncü uygulamamıza rağmen şok devam ediyorsa 1 mg adrenalini bakın 1 mililitrelik 1 mililitre ampulümüz varsa 1 mg adrenalini 500 cc'nin içerisine 500 mililitrelik %5 dekstroz veya SF içerisine serum fizyolojik içerisine ekliyoruz. Bunu 1-4 mikrogram dakikadan 1-4 mikrogram dakikadan 1 ya da 4 arasında mikrogram dakikada infüzyon şeklinde uyguluyoruz. Bu ne demek oluyor? Basit arkadaşlar. 1 miligram adreni 500 cc içerisine katıyoruz. Dakikada 0.5 mililitre ile 2 mililitre gidecek şekilde infüzyon devam ediyoruz. Bu hastayı yakın takiple aynı şekilde bu adreni uygularken de mutlaka hastayı monitör etmemiz gerekli. Başta zaten tansiyona bakmıştık. Satürasyon takibiyle ve nabız takibiyle ve EKG takibiyle bu uygulamaları yapmamız gerekli arkadaşlar. Şok devam ediyorsa dediğim gibi birinci doz adrenalinimizi yaptık. 5 dakika sonra ikinci doz miktarı adrenalinimizi yaptık. İkinci dozdan sonra devam ediyoruz şok, inatçı bir şoksa damar yolunu açtık. 0.1 mg adrenalini 9 cc SF ile infüzyon ve hala 5-10 dakika sonra devam ediyorsa artık 1 mg ampulü 500 cc SF içerisine koyduk. Ve dakikada 0.5 ile 2 mililitre civarında infüzyon şeklinde verdik. Hastamızın akciğer sesini dinlememiz çok önemli gerçekten. Eğer inatçı üst hava yolu tıkanıklığı hastada tanısı koyabiliyorsak hastaya nebulüze adrenalin verebiliriz. Üst salınım hava yolunun tıkanıklığını ya da darlığını daha genişletebilmek, rahatlatabilmek için. Eğer alt hava yolu tıkanıklığı düşünüyorsak nebulüze şekilde salbutamol yani ventolin de hastamıza verebiliriz. Şimdi en baştan beri hastanın düzelmediyse neler yapmamız gerektiğinden bahsettik. Bir doz intramüsküler adrenalin, 5-10 dakika sonra ikinci doz intramüsküler adrenalin, düzelme olmazsa damarını açtıysak 0.1 mg 9 cc içerisinde 5-10 dakikada adrenalin infüzyonu yaptık. Hala devam ederse 1 mililitreyi yani 1 miligramı 500 cc %5 dextrozda SF içerisinde koyup tak nebulüze adrenalin. Eğer alt hava yolu tıkanıklığı düşünüyorsak nebulüze salbutamol yani ventolin verdik. Diyelim ki birinci doz adrenalinimizi yaptık. Hastada düzelme olursa bu arada hastamızı monitörize halde hava yolunda kontrol ederek gözlem altına tutmamız gerekli. Neden gözlem altına tutmamız gerekli? Hastanın 6 saat içerisinde rebound etkisine dikkat etmeliyiz. Yani müdahale ettikten sonra 6 saat içerisindeki bulgularda değişikliklerle karşı karşıya kalabiliriz. Taburculuk yani bu hastayı gözlem altına tutmamız gerekli. Gözlem altına tuttuktan sonra da taburcu ederken de hastamızı oral antihistaminik veya oral prednizolon düşünebiliriz bu hastalarımızda. Şunu bilmemiz gerekli. Taburculuk durumunda bütün belirtiler düzeldikten sonra 6-8 saat sonra yani 6-8 saat bu hastayı en az takip etmemiz gerekli. Dolaşım bozukluğu olan bir kişi varsa baktık vücudunda siyanoz, ürtükerler dolaşım bozukluğu olan bir kişi varsa baktık vücudunda siyanoz, ürtükerler burada bilinç bulantılığı gibi durumlar varsa yani dolaşım bozukluğu bulgularımız varsa 12 ile 24 saat arasında hastamızı gözlem altında tutmamız gerekebilir. Taburcu edilinceye kadar mutlaka yatırılarak takip edilmesi gerekli bu hastalar. Yani mutlaka hasta yani ilaç yaptıktan sonra siz dışarıda biraz nefes alın düzelecektir rahatlatacak gibi değil. Hastamız monitörize olacak. EKG monitörizasyonu, satürasyon monitörizasyonu gerekirse oksijen desteğiyle bu hastamızı yakın takip etmemiz gerekli. Anafilaksi yaşamı tetikleyen bazı belirtiler de bulunuyor. Ne demiştik? Hava yolunda şişme, larenks ödemi, ses kısıklığı ya da stridor görebiliriz. Solunumda hızlı solunum, hışıltılı yorgunluk, siyanoz ya da satürasyonun 92'nin de altında görebiliriz bu hastalarda. Solunum sıkıntısına bağlı konfüzyonlar görebiliriz. Dolaşım durumunda soluk, nemli bir deri, düşük kan basıncı, baygınlık, uyku hali ya da karşıya kalabiliriz. Gelelim ayrıntısına. Yani adrenalin müdahalesini nasıl yapacağız? Hep aklınızda vardır yetişkinler uygularken evet 0.5 mg intramüsküler adrenalin yapın dedik. Ya da işte 0.1 mg ilk infüzyonumuzu uygulayın. Ya da 1 mg'lık adrenalini 500 cc %5 dexada SF içerisine koyup infüzyon halde gönderin dedik. İşte dakikada 0.5 ya da 2 mililitre şeklinde. Peki bu önemli şeylerden biri şu. Eğer çocuksa, küçükse bu çocuklarda yetişkinse nasıl müdahale etmemiz gerekli adrenalin konusunda. Dediğim gibi yetişkinlerde adrenalini kılavuzlarda 0.2 mg ya da 0.5 mg aralığında verin yazsa da biz realitede hızlı bir şekilde hastanın müdahale edebilmesi için 0.5 mg intramüsküler adrenalini aklımıza tutmamız daha doğru olacaktır. Yani 12 yaşın üzerinde yetişkin bir kişiyle karşılaşıyorsak ilk müdahaledeki adrenalimiz 0.5 mg. Eğer 6 yaşından 12 yaşına kadar, yani ilkokulda dedi kısaca ilkokulda da diye. Yani ilkokulda dedi kısaca ilkokulda da diyebilirsiniz. Hastanın baktığınız ilkokul seviyesinde 6 yaşta 12 yaş arasındaysa ilk bu intramüsküler adrenalin müdahale miligramımız 0.3 miligram. Yetişkinlerde 0.5 miligram. 6 yaşta 12 yaş arasında 0.3 miligram. Eğer 6 yaşın altındaysa bunun da yarısı, yani 0.15 miligramı hasta intramüsküler yolla uygulamamız gerekli. Tekrarlıyorum, yetişkinlerde 0.5, 6 ile 12 yaş arasında çocuklarda 0.3, 6 yaşının altındaki çocuklarda 0.15 miligram adrenalin müdahalesi yapmamız gerekli. İnfüzyondan aynı şekilde bahsetmiştim. Eğer olay yerindeysek, sivil hayatımızdaysak ya da hastanın kendi yanında otomatik enjektörü bulunuyorsa, otomatik enjektörlerin içerisinde 0.3 miligram bulunuyor. Eğer 5-15 dakikada, 5-10 dakika içerisinde ikinci doz olarak tekrar ikinci bir otomatik enjektörün müdahalesi de yapabiliriz. Genelde hastalara yazılıyor. Hastaya birinci uyguladıktan sonra rahatlamazsa ambulans gelene kadar ikinci dozu da uygulayabiliriz. Yine bilmemiz gereken şeyler, mutlaka pulse oksimetresini takip edeceğiz. Kan basıncını takip edeceğiz. Bilincini takip edeceğiz. Eğer Glasgow'u 8'in altına düşerse bu hastanın hava yolu da tıkanabileceği, larenks edeminin artabileceği, solunum arrestle karşılaşabileceğimizi unutmayarak ne yapacağız? Gerekirse entübasyon girişimlerine geçmemiz gerekebilir. Burada mutlaka dikkat edeceğiz. Peki bu hastanın diğer durumlarını nasıl tedavi edeceğiz? Ne demiştik? Hipotansiyon bir hastayla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer hastanın hipotansiyonu varsa, 90'ın altındaysa ya da normal tansiyonun %30'un %30'unun altına düşmesi, değer kaybında da hastayı hipotansif diyebilirdik. Hastaya eğer hipotansif durumunda sıvı infüzyon başlamamız gerekli. Hastaya damar ulaştıktan sonra SF veya Ringer laktatla hastaya sıvı desteği vermemiz gerekli. Erişkinlerde 1 ya da 2 litre, ilk 5 dakikada kilograma 5-10 mililitre. Yani 100 kiloluk bir hastayla karşı karşıyaysak ilk 5 dakikada 1 litre 500 mililitre ya da 1 litre verebiliriz. Burada IV yol açılması gerek tabii ki de. Eğer açamıyorsak intraösöz yolu da mutlaka düşünebiliriz bu gibi durumlarda. Hızlı infüzyon uygulamamız gerekli. Bu hasta hipotansif durumunu normale çevirmek için. Çocuklarda kilograma 20 mililitre şeklinde uygulamamız gerekiyor. Prepubertal bir durumda da yani 40 kilogramın altında da bu şekilde müdahale edilebilir. İlk bir saatte kilograma 20 mililitreden SF ya da Ringer laktat vereceğiz. Yani baktınız 10 kilo bir çocukla karşılaşıyorsak 200 mililitre vereceğiz. Yetişkinlerde tekrarlıyorum, 1-2 litre ama 5-10 mililitreden yetişkinlerde hızlı bir şekilde SF ya da Ringer laktat takıyoruz. Çocuklarda kilograma 20 mililitre, yani işte 20 kiloysa 400 mililitre SF ya da Ringer laktat verebiliriz. Olası en büyük kateder açmamız gerekli. Yani el üstünden değil de daha santralden, daha kalın bir damar yolu açmamızda fayda olacaktır. Volüm yüklenmesi yönünden izlemede bizi daha da rahatlatacaktır. Yani birinci ilacımız adrenindi. Hipotansif bir durumla karşılaşıyorsak SF ya da Ringer laktat taktık. Devamında da hastamıza beklemeden aslında antihistaminikler verebiliriz. Antihistaminik ilaçlarımız neler var elimizde? Difenhidramin, yani avil bulunuyor. Erişkinlerde kılavuzlarda 25 ya da 50 miligram olarak IV ya da intraosöz yoldan uygulamamız gerektiği kılavuzlarda yazıyor. Peki Türkiye'de kaç miligramlık ampullerimiz var? 45,5 miligram. Zaten kılavuzda avili 25 ya da 50 miligram arasında uygulamamızı önerdiği için bize bir ampul kadar yetişkinlerde avili hasta intravenöz yoldan verebiliriz. Peki yine zor olan ya da unutulan şeylerden biri, çocuklarda nasıl yapacağız? Kilograma 1 miligram şeklinde uyguluyoruz. Bu ne demek? Bir ampulümüzde 45,5 miligram. Yani 45 miligram diye düşünsek 45 kiloya kadar aslında hesaplıyoruz. Baktık çocuk 45 kilonun üstündeyse en fazla zaten 50 miligrama kadar ya da 50 kiloya kadar, 50 miligram kadar, yani yetişkin dozunu geçmeyecek şekilde çocukları uygulayacağız. Bu kadar basit aslında. Bir ampul adrenalin bir Türkiye'de 45,5 miligramdı. Kılavuzlarımız 25-50 miligram arasında uygulamamızı öneriyor avili. Çocuklarda baktık 45 miligramın üzerindeyse zaten yetişkin dozunu dozu gibi kabul edip bir ampul uygulama yapabiliriz. 10 dakikadan daha uzun şekilde yapacağız. Yani bir SF içerisine koyabiliriz ya da bulunan SF'in içerisine koyarız. 10 dakikada 10 dakikanın üzerinde bu. Son olarak antihistaminiklerden sonra bakın adrenalin uyguladık. Hipotansif bir durumdaysa sıvı başladık. Devamında antihistaminik ilacımızı yaptık. Difenidramin yani avil. Son ilacımız da kortikosteroidler. Yani hastaya metilprednizolon başlamamız gerekli. Birçok etkisi var bildiğiniz gibi. Burada tansiyon üzerine de etkisi var. Solunum yolları üzerine etkisi var. Kortizonun, prednolün. Peki prednolü nasıl uygulayacağız? Metilprednizolonu kilograma 1-2 miligram şeklinde günlük dozumuz bu şekilde hesaplanıyor. Zaten çocuklarda da yetişkinlerde de bu şekilde hesaplanıyor. Bilmemiz gerekli kortikosteroidleri. Son olarak söylemek istediklerim. Adrenalin uygulamamızı yaptık. Ne dedik yetişkinlerde 0.5 miligram. 6 ile 12 yaş arasında 0.3 miligram, 6 yaşın altındaysa 0.15 miligram. İnfüzyon dozlarından bahsetmiştim, tekrar dinlersiniz. Otomatik enjektör varsa burada ne dedik? 10 ile 25 kilogram arasında olan kişilerde 0.15 miligram dedik. 10 ile 25 kilogram arasında olan kişilerde 0.15 miligram. Zaten üzerinde otomatik enjektöre bakarsanız adult ya da child diye yazır, yetişkin ya da çocuk diye yazıyor. Ama 25 kilogramın üzerinde ise 0.3 miligramlık otomatik enjektörler var. Dediğim gibi çocuklarda ise çocuk 0.15 miligram, üzerine child yazıyorsa otomatik enjektörün, eğer yetişkin bir adult yazıyorsa 25 kilogramın üzerinde ise adult olan, yetişkin olan otomatik enjektörü kullanabiliriz. Bu da 0.3 miligram. Ama biz ne dedik? Elimizde eğer ampul varsa en etkin bir şekilde müdahale edebilmek için 0.5 miligramlık adrenalinden bahsettik. Oksijen desteği verebiliriz. Mutlaka yakın takip etmemiz gerekli saturasyonu. Sıvı infüzyonumuzu verdik. Antihistaminimizi verdik. Kortikosteroidlerimizi verdik. Hastamız eğer rahatlattıysa, tekrarlamak istiyorum, rahatladı, taburcu edeceksek mutlaka yakın takip gerekli bu hastamızı. Ne dedik? Hemen taburcu etmeyelim. Eğer neden? Yaptığımız ilaçtan rebound etkisi sebebiyle. Eğer dolaşım bozukluğu varsa 12 ile 24 saat kadar hasta yatarak mutlaka takip edilmesi gerekli. Yatarak derken de gözetim altında, yakın takip altında hastamızı takip etmemiz gerekli. Son olarak da direkt iyileştiniz, buyurun gidebilirsiniz değil. Taburculuk konusunda oral antihistaminik veya oral prednizolon da aynı şekilde hastalarımıza başlayabiliriz. Bu konuda bahsedeceklerim bu kadar. Podcast'imizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynı şekilde acil çalışanlarımızın web sayfamızın anafilaksi yaklaşım akıl kartı sayfasında da bahsettiğimiz bütün bulguları akıl kartları şeklinde, görseller şeklinde telefonunuza ya da bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Tekrar edebilirsiniz. Bunun çıktısını alıp işte çalıştığınız acil servislerde ya da kurumunuz ya da ambulansınızda aynı şekilde asabilirsiniz. Kaynaklarımızı da yine web sayfamızdaki bu sayfadan bakabilirsiniz. Tek tek kaynakları da araştırabilirsiniz. Güncel bilgileri acil çalışanlarından ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.